Sayın Yavuz Ohan, Türkiye gündemi oldukça yoğun yine genelde olduğu gibi. Bu kez Cerablus operasyonu gündemde. 2 gün kadar önce Cerablus operasyonunu başlattı Türk Silahlı Kuvvetleri. Özgür Suriye ordusuyla birlikte Türkiye'den Cerablus'a girdi ve operasyon başladı. Bu operasyonla ilgili söylenecek çok şey var. Soracak çok da şey var tabii dolaylı olarak. Türkiye nasıl bu konuyu organize etti? Nasıl hazırlandı? Dünyanın buna bakışı nedir? İçerideki, dışarıdaki durumlar çok bilinmeyen bir denklemde sanki önümüzde duruyor. Hem Suriye'deki taraflar, hem Türkiye'nin içinde bulunan taraflar. Genelde ele aldığımızda neler söyleyerek başlayabiliriz?
Öncelikle herhalde bundan önceki yayınlarımızda yaptığımız konuşmaları biraz hatırlaması lazım. Bizi dinleyenlerin hep şundan bahsediyorduk. Özellikle Rus savaş uçağını düşürmesinden sonra Türkiye'nin geçen yıl 24 Kasım'da Türkiye'nin Suriye'de eli kolu bağlandı. Herhangi bir hareket alanı kalmadı. Hava kuvvetlerini kullanamıyor diyorduk ve bu konunun Türkiye'yi iyice sıkıştırdığından bahsediyorduk. Bir yandan Türkiye'de içeride IŞİD eylemleri var. Bir taraftan PYD'nin etkin bir mücadelesi Amerika'nın da desteğiyle ve Türkiye sınırında oluşturduğu koridor var. Ama Türkiye'nin eli kolu bağlı, hiçbir şey yapmadan duruyor. Hatta kilise atılan roket mermileri bile söz konusuydu ama buna karşı bile sadece top atışlarıyla yanıt verilebiliyordu. Peki nasıl oluyor da o eli kolu bağlı halden bugün Türkiye bu Cerablus denen kritik bir bölgeye operasyon düzenleyebiliyor Suriye'nin içine hem de hava kuvvetlerini kullanarak? İşte burada asıl kilidi çözen Rusya ile ilişkilerin başka bir noktaya ulaşması. Yani Türkiye'nin Putin'den özür dilemesi, Cumhurbaşkanı'nın mektup göndermesi ve sonrasında yumuşayan ilişkiler, hemen ardından asker, diplomat ve istihbaratçıların bir araya gelerek Ruslarla bir altyapı hazırlaması. Türkiye'nin ezelden beri talebi bu Cerablus'la Aziz arasında bir güvenli bölge oluşturmakta. Orada ortaya çıkabilecek yeni göç dalgalarını Suriye toprakları içerisinde karşılamaktı. Çünkü artık o göç dalgalarını Türkiye içinde karşılaması durumunda zaten 3 milyon göçmeni barındırıyor olması nedeniyle iyice dengelerin bozulabileceğinden endişe ediyordu. Tabii bundan sadece Türkiye değil, Avrupa da endişe ediyordu. İşte Rusya ile ilişkilerin düzelmesi, İran'la mekik diplomasisinin işlemesi ki Dışişleri Bakanı yanında MİT müsteşarıyla beraber İran'a gitti. İran'dan buraya yetkililer geldi. Hatta önümüzdeki günlerde İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı da gelecek. İlişkilerin yumuşaması ve diyalogun kurulmasıyla beraber Türkiye'nin bir altyapı hazırladığını görüyoruz. Çünkü hava kuvvetleri de kullanıldı bu Cerablus operasyonunda. Çarşamba sabah 4'te başladı. Bir süredir bir altyapı hazırlığının, özellikle muhaliflerin askeri eğitimi konusunda bir altyapı hazırlandığının da anlıyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda yaklaşık 2000 kişilik bir muhalif grubun Türkiye topraklarında eğitildiğini, onların Suriye topraklarına girmesi, Türk tanklarının girmesi, savaş uçaklarının IŞİD mevzilerini bombalamasıyla çarşamba günü sabah 4'ten itibaren başlayan operasyon 13-14 saatte bitti ve Cerablus muhalifler tarafından, Türkiye'nin desteklediği muhalifler tarafından ele geçirildi. Peki Cerablus operasyonu tek amaç mıydı? Sadece Cerablus'u ele geçirmek miydi Türkiye'nin amacı ve oradan IŞİD'i uzaklaştırmak mıydı muhaliflere destek vererek? Hayır, bunu böyle söyleyemeyiz. Yapılan açıklamalarda da benzer bir takım yorumlar söz konusu. Sadece IŞİD'e yönelik bir operasyon olarak algılamamak lazım bunu. Türkiye kendi sınırında bir bütün olarak Kürt koridoru kurulmasına karşı çıkıyor. Özellikle Manbij operasyonundan sonra Kürtlerin daha etkin bir biçimde o bölgede kendini göstermesi karşısında Türkiye Cerablus'la beraber ciddi bir hamle yaptı ve o koridorun önüne de geçmiş oldu. Bundan sonra talep Manbij'den Kürtlerin, PYD destekli güçlerin çekilmesi, Fırat'ın doğusuna çekilmesi. Hatırlayacaksınız, daha önce yapılan açıklamalarda Fırat'ın batısı için kırmızı çizgi ibaresi kullanılmıştı ve Manbij operasyonuyla beraber o kırmızı çizgi de aşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir organizasyondu bu. Türkiye zımmen destek verdi bu operasyona. Sadece PYD'nin o operasyon bittikten sonra Manbij'i boşaltması kaydıyla vermişti. Ancak gelişmeler Manbij'den PYD'nin çekilmeye pek niyetli olmadığını gösterdi ve bunun üzerine de bu operasyon yapıldı. Şimdi Manbij'den çekilinceye kadar, yani Fırat'ın doğusuna çekilinceye kadar PYD Türkiye'nin operasyonlara destek vereceği ve askeri varlığını o bölgede tutacağını anlıyoruz. Yani iki ayaklı bir operasyondu. Birisi Türkiye'de çok ciddi eylemlere imza atan IŞİD'e yönelikti ve sınırda tehdit yaratan IŞİD'e yönelikti. Ayrıca militanlarını Türkiye üzerinden kazanmasına imkan sağlayan kritik bir noktaydı Cerablus. Oradan uzaklaştırmaktı IŞİD'i. İkinci noktada tabii PYD'ye gözdağı vermek ve ben de buradayım demekti. Türkiye bu harekatla birlikte Suriye'de belki bundan bir ay önce konuştuğumuz elleri kolları bağlı ve sadece izleyici diye nitelendirdiğimiz durumundan, niteliğinden sıyrılmış ve Suriye'de daha etkin bir rol almış oldu. Bunu da Rusya'yla sağladığı diyaloğa, İran'la geliştirdiği diyaloğa ve Amerika Birleşik Devletleri ile biraz tatlı sert devam eden tartışmalarına bağlayabiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bu operasyona hava desteği verdiğini açıkladı operasyon ortaya çıktıktan sonra.
Bu arada PYD lideri Salih Müslim'in bir demeci var. Türkiye'nin bu operasyonuna sert tepki gösterdi. Hatta bataklığa girdi gibi terimler kullandı ve buna da Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'den de aynı sertlikte yanıtlar geldi. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri ile PYD güçler arasında bir çatışmaya doğru gider mi bu olaylar?
Arazide süreç ne getirir onu tam bilebilmek bugünden mümkün değil ama görebildiğimiz şu: Türkiye Manbij'den PYD güçlerinin ayrılması konusunda ısrarlı. Bu operasyonun en önemli ayaklarından birisi bu. Peki PYD'nin durumu ne? Şu anda PYD Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı lojistik ve askeri destekle o bölgelerde barınıyor. Silah veriyor, destek veriyor, strateji veriyor, kendi elemanları da orada. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Biden tam da operasyonun yapıldığı gün Türkiye'ye geldi. Türkiye'den yapılan açıklamalarda PYD'nin tıpkı önceden vardığımız anlaşma gereği Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekir biçimindeki açıklamalarına Biden da destek verdi. Manbij'den onların da çekilmesi lazım, Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerekir dedi. Ama sanki fiiliyatta böyle bir durum o kadar kolay olmayacakmış gibi görünüyor. Nereden anlıyoruz? İşte sizin de bahsettiğiniz gibi Salih Müslim'in açıklamalarından öncelikle bunu anlıyoruz. Türkiye'nin bataklığa sürüklendiğini, Suriye'de başına kötü şeylerin görebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı asıl sen ne olacağını düşün diye doğrudan yanıt verdi ki bu önemli. Yani Salih Müslim'e Cumhurbaşkanı yanıt veriyor Erdoğan. Sonra Başbakan'ın da benzer yanıtları, Dışişleri Bakanı'nın da tepkisi ortaya kondu. Ama sadece Salih Müslim konuşmadı. YPG'nin sözcüsü daha sonra, Salih Müslim'den sonra, hatta Biden'ın yaptığı açıklamalardan sonra konuştu ve Kürtlere karşı yapıldığını iddia etti bu operasyonu. YPG özellikle böyle görüyor PYD ve PYD'nin silahlı kolu YPG. Fırat'ın batısına çekilmeyeceklerini ve hiç kimsenin kendilerine bu dayatmada bulunamayacağını söylüyor YPG sözcüsü. Kimse bizim kendi topraklarımızdan geri çekilmemizi isteyemez ifadesi de yine bu sözcüye ait. Bu durumda ne olacak? Türkiye kararlı. YPG'de en azından ilk etapta Münbiç'ten, o kazandığı bölgeden çekilmeme konusunda kararlı ve önümüzdeki süreçte bu gerilimin devam edeceğini görüyoruz. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın takınacağı tavır önemli. İkisi de eğer YPG ile ilgili olarak o bölgeden çekilmeleri gerektiği konusunda bir tavsiyede bulunurlarsa ve bu konuda onları yönlendirirlerse pek oralarda durabilecekleri, tutunabilecekleri ihtimalini konuşamayız. Yani Münbiç'ten çekilmek zorunda kalabilir YPG ama burada tabii uluslararası güçlerin, bölgedeki güçlerin tavırları önemli. Bunu da zamanla göreceğiz. Şimdi ilk daha saatleri bu operasyonun ve ilk saatlerinde kendilerine karşı yapıldığını söylüyor PYD bu operasyonun. Türkiye aslında bunu reddetmiyor ve Manbij'i boşaltması ve Fırat'ın doğusuna geçmesi konusunda kesin kararlılığını ortaya koyuyor. Eğer onlar Manbij'den ayrılmazlarsa Türkiye'nin de bu operasyonu çok kısa sürede bitireceğini söyleyemeyiz. Hatırlayacaksınız belki yapılan açıklamalarda çok kısa süreceği ve hızla Cerablus operasyonundan sonra Türkiye'nin operasyonu bitireceğine ilişkin ifadeler söz konusuydu. Ama aynı zamanda PYD'nin tavrının da bu operasyonun süresini belirleyeceğini şimdiden söyleyebiliriz.
Peki Cerablus'ta ya da benzer yerlerde Özgür Suriye ordusu yerleştikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri geri çekilirse Özgür Suriye ordusu olarak tabir edilen silahlı güçler oraları tutabilecekler mi? Yoksa tekrar Türkiye'nin ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir başka müdahalesi mi gerekli? Yine sınır ötesi müdahaleleri mi gerekebilir ileride? Yoksa bunun önüne geçmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri uzunca bir süre orada kalıcı mı olabilir?
Bizi dinleyenler gözlerinde canlandırabilsinler diye belki harita üzerinden biraz anlatmak lazım. Hep isim olarak bahsediyoruz. Aziz diyoruz, Cerablus diyoruz. Aziz ile Cerablus arası Türkiye sınırında iki kasabadan bahsediyoruz aslında. Ve 90 kilometre, aralarında 90 kilometre var. Türkiye ezelden beri bu 90 kilometrenin Amerika ile yaptığı görüşmelerde, Avrupa ile yaptığı görüşmelerde, Rusya ile yaptığı görüşmelerde güvenli bölge olmasını istiyordu. Ama tabii bunun bir de derinliği var. O derinliğinde 45 kilometre olduğu konusunda bir uzlaşma, mutabakat var gibi görünüyor. Yine de geniş bir alan. Ve Suriye'ye muhalifler, Türkiye'nin desteklediği muhalifler, ılımlı diye tırnak içinde nitelendirilen muhaliflerin bu bölgeyi tek başlarına kontrol edebileceğine ilişkin herkeste, uzmanlarda, bölgeyi izleyenlerde soru işaretleri var. Mesela son operasyonu 2000-2500 kişilik bir Suriyeli muhalif grupla organize ettiği belirtiliyor Türkiye'nin. Ama bu 2500 kişi 90 kilometre boyu, 45 kilometre derinliği olan bir bölgeyi kontrol etme şansı yok. Bundan sonra o Suriyeli muhaliflerin sayısının arttırılması yoluna da gidecektir Türkiye, ama hiçbir şekilde bu bölgede IŞİD ya da PYD benzeri örgütlerin etkin olmasına da izin vermeyecektir. Yani askeri varlığını mutlaka her an sürdürülebilir bir biçimde sınırda ya da içeride yürütmeye devam edecektir. Şahsi düşüncemi sorarsanız, Türkiye oraya tanklarıyla, askerleriyle girdikten sonra çok kısa sürede kolayca çıkmaz. Çünkü Halep diye bir kilit var ortada. Hala Halep'te çözülememiş sorunlar ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin göç etme ihtimali söz konusu. İşte bu ihtimal nedeniyle Batı'nın da Türkiye'yi destekleyebileceğini söyleyebiliriz. Eğer oradan bir göç olursa bu göçü Suriye sınırları içinde, işte bugün operasyon yapılan Cerablus'la Aziz arasındaki 90 kilometrelik o bölgede, 45 kilometrelik de içeriye doğru olan bölgede karşılamayı planlıyor Türkiye. Planlardan birisi bu. Aynı zamanda tabii PYD'yi de çok ciddi bir gelecek tehdidi olarak gördüğü için onun orada etkinlik kazanmaması için de bölgeyi boş bırakmasını beklemek doğru olmaz sanıyorum.
Dünya bu olayı nasıl görüyor? Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı olarak adlandırılan bu operasyonu dünya nasıl görüyor? Sonra da içerideki durumu konuşmak istiyorum sizinle.
Son dönemde sanıyorum diplomasi açısından bakıldığında en kritik hamlelerden birini yapmış görünüyor Türkiye. Yani dünyanın tamamına amacının ne olduğunu net olarak anlatabilmiş gibi bir görüntü var. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bir, en önemli aktörlerden birisi Amerika Birleşik Devletleri. Biden'ın Ankara ziyaretinde Biden bu operasyonu desteklediklerini söyledi. Washington'dan yapılan açıklamalarda hava desteği verildiği ifade edildi. İkincisi Almanya, Avrupa Birliği bir birlik olarak herhangi bir tepkide bulunmadı ve değerlendirme yapmadı bununla ilgili, ama Avrupa'nın lokomotifleri Almanya ve Fransa operasyonu desteklediklerini açıkladılar. Birleşmiş Milletler'den de benzer bir açıklama geldi. Rusya, Türk tanklarının bu operasyonda kullanılması sonrasında rejimle bir diyalog içinde bu sürecin işletilmesi gerektiği biçiminde, böyle hani rejimi de çok kırmayacak, ortadan bir açıklama yaptı ama sert, tepkisel bir açıklama yapmadı. Zaten Rusya'nın zımmi kabulü olmasa Türkiye'nin uçaklarının geçmişte olduğu gibi Suriye topraklarında uçması da mümkün değildi. İran'ın da desteklediğini ve bu konuda Türkiye ile birlikte hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani diplomatik açıdan son derece ciddi hazırlık yapıldığını verilen tepkilerden anlayabiliyoruz.
İçeriye baktığımızda farklı görüşler, farklı tutumlar olabilir. Ana Muhalefet Partisi destekledi. Ancak uluslararası hukuk kurallarının dışına çıkılmaması gerektiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi tamamen destek veriyorum dedi. Ve Türkiye'de bu operasyona olumlu ya da olumsuz bakan kesimlerin olduğundan söz etmek mümkün.
Tabii riskli bir operasyon bu. Çünkü Türkiye Membiç'e yönelik bu operasyonu gerçekleştirdiğinde hedefinde IŞİD var. Ve aynı zamanda PYD'nin orada yayılmasının engellenmesi söz konusu. Amaçlardan birisi de bu. Bu iki örgüt de Türkiye içinde eylem yapan örgütler. Operasyonlar devam ediyor, PKK'nın saldırıları devam ediyor. Daha dün bombalı saldırılar vardı Elazığ'da, Van'da ve Güneydoğu'nun çeşitli bölgelerinde çok yüklü miktarda patlayıcılarla PKK'nın ve PYD'nin bu operasyondan çok hoşnut olmadığı görülüyor zaten açıklamalardan da. Eylemlerini arttırmasından da endişe ediliyor. Bu konuda Başbakan'ın bir açıklaması var. İstihbaratlar geliyor eylemlerini arttıracaklarına ilişkin ama biz de önlemlerimizi alıyoruz diyor. IŞİD için de aynı şey geçerli. Burada eylemlerini arttırma ihtimali ve bu riskleri de göze alarak bu operasyonu yaptı Türkiye. Çünkü o bölgede Kürt koridorunun oluşmasını bir varlık yokluk meselesi olarak görüyor devlet olarak. Aynı zamanda IŞİD'in eleman kazanması, güçlenmesi Türkiye üzerinden ve Türkiye ile ilişkileri Türkiye açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor ve toplu ölümler söz konusu. İşte bunları da göze aldı artık Türkiye'deki eylemleri ve buna ilişkin de muhtemelen güvenlik önlemlerini arttırdı. Ama önümüzdeki dönemde bu risk var mı? Evet, bu risk var. Bu operasyon olmasaydı olacak mıydı o risk? Yine olacaktı. Belki biraz artmış olabilir. Bunun dışında içeride ciddi bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi bütünüyle destekliyor operasyonu ve sadece IŞİD'le sınırlı kalmamasını aynı zamanda PYD'nin de o bölgeden çıkartılması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekeni yapmasını istiyor. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada bunu duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bazı kaygılar var. IŞİD konusunda mesela sadece yurt dışında değil yurt içinde de IŞİD'e karşı büyük bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söylüyor ve hükümetin IŞİD'le mücadelede özellikle yurt içinde etkin olmadığından şikayetçi. Ama yurt dışına yapılan bu mücadeleyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, ülkemiz için büyük bir tehdit olan IŞİD terör örgütüyle mücadele etmek hepimizin görevidir diyor. IŞİD'e karşı mücadele veren kahraman askerlerimizin sağ salim ülkemize dönmelerini diliyorum diyor. Zımmi bir destek var CHP'de. Tek karşı çıkan parti de HDP. HDP'de bu operasyonun PYD'ye yönelik olduğu kaygısıyla eleştirilerini dile getiriyor. IŞİD değil buradaki hedef diyor. PYD ve Türkiye PYD'nin o bölgede IŞİD'e karşı mücadelesini engellemek için bu operasyonu yaptı diyor ve tümüyle karşı çıkıyor.
Peki Joe Biden'ın gelişini nasıl değerlendirebiliriz? Joe Biden bu olaydan haberi olarak tam da bu olayın üstüne mi geldi? Yoksa zaten işte geç kaldım, kusura bakmayın, üzgünüm, daha önceden gelmemiz gerekirdi, biz biraz geciktik Amerika Birleşik Devletleri olarak gibi sözler söylediği için acaba gecikmiş bir ziyaret olarak mı kabul etmek gerekir? Tabii bunun bir Fethullah Gülen boyutu da var. İade edilip edilmeyeceği konusunda bu konuda çalışmalar yapılıyor dedi. Hatta işte bir takım uzmanlarla birlikte geldim. Ankara'da bunun çalışmaları yapılıyor şeklinde söylemlerde bulundu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir Joe Biden?
Bilebildiğimiz kadarıyla Joe Biden ziyaretinin asıl amacı Türkiye'nin üzüntülerini, kaygılarını, Amerika'ya yönelik eleştirilerini artık yüksek sesle dile getirmesi üzerine düzenlenmiş bir ziyaret gibi görünüyor. Fethullah Gülen ile ilgili soruşturmalar ve 15 Temmuz kalkışması darbe girişimiyle ilgili. Zaten Biden'ın açıklamalarından da bunu görebiliyoruz. Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Amerika'nın işi ağırdan aldığına yönelik Türkiye'deki genel izlenim. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğuna ilişkin hükümete yakın gazetelerde açık açık yayınlanan makaleler üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz ilişkileri de yumuşatmak için böyle bir hamle yaptığını söyleyebiliriz Biden'la ilgili. Diğeri tesadüf müdür? Biden tesadüf olmadığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hazırlandığını bu operasyonun ve Amerika Birleşik Devletleri'nde havadan destek verdiğini söylüyor. Cerablus kısmıyla ilgili durum bu ve Türkiye'nin duymak istedikleri şeyleri söyledi Ankara'ya geldiğinde. İşte PYD ile ilgili de Münbiç'i boşaltmaları lazım. Zaten bu operasyon başladığında biz bu şartla PYD ile işbirliği yapmıştık dedi. Suriye kısmıyla ilgili durum bu. Gülen'le ilgili durumsa biraz daha karışık ama biraz geç kaldık meselesi Türkiye böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında daha hızlı hareket edebilip Türkiye'de seçilmişlerin arkasında olduğumuzu gösterebilirdik söylemi gibi görünüyor. Aynı zamanda Fethullah Gülen'le ilgili meclisi ziyaret ettiğinde, meclisin bombalanan bölgelerini ziyaret ettiğinde keşke Amerika'da olmasaydı ifadesinde Biden'a ait olduğu söyleniyor. Şimdi Türkiye ile Amerika arasında bir soğuk havanın estiğini artık herkes kabul ediyor. Nedeni de hem Suriye'de Türkiye'nin kendisini yalnız hissetmesi ve uzun süre eli kolu bağlı olarak durması ve Amerika'nın PYD ile birlikte hareket etmesi, aynı zamanda Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya devam etmesi. Türkiye şimdi ne istiyor? Fethullah Gülen'in iade edilmesini istiyor. İade edilinceye kadar Cumhurbaşkanı açıkladı. En azından gözaltına alın, örgütünü yönetemesin diyor. Biden'ın verdiği yanıtlar, aldık belgeleri, elimizden geleni yapacağız ve burada mahkemenin karar vermesini beklemekten başka da çaremiz yok diyor. Yani aslında Biden gelmeden önceki duruma göre, Biden geldikten sonra ortaya çıkan tablo arasında çok büyük bir farklılık yok. Ama çok sıcak mesajlar var. Düne göre belki o mesajlar nedeniyle Türkiye-Amerika ilişkilerinin farklı bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugünden yarına Fethullah Gülen'in iade edilebileceğini düşünmek herhalde bugün de pek ihtimal dahilinde değil.
Bu arada Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı, daha doğrusu konvoyuna yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyla ilgili gelişmeler nedir? Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği, amacının gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast mı olduğu yönünde ne tür bulgular var elinizde?
Tabii ilk etapta bir bilgi kirliliği de vardı. Çok ciddi bir olay. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karadeniz'de parti seyahatleri sırasında konvoyuna yönelik bir saldırı. Saldırıda bir asker şehit oldu biliyorsunuz. İki asker de yaralandı ve çatışma Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani ölen askerler Kemal Kılıçdaroğlu'nun 200 metre ilerisindeydi. Ve sonrasında da bir çatışma çıkıyor. Şu an anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi bir tehlikenin eşiğinden döndü. Çünkü bir roket mermisi tam atılacağı sırada korumaları ve o an orada güvenliği sağlayan polislerin karşı ateşiyle engellendiğine ilişkin bilgiler var. Karadeniz'de yaşanıyor. Aslında düne kadar çok güvenli olan bir bölge ama son zamanlarda PKK'nın da Karadeniz'de bir açılma politikası, orada da bir terörü yaygınlaştırma politikası olduğunu biliyoruz. 12 kişilik bir PKK'lı grubundan bahsetti. O grubun bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Tabii çok kritik bir zaman, ciddi bir saldırı. Eğer o roket atılsaydı ne olurdu? CHP Genel Başkanı'nın ölümden döndüğünü artık hemen hemen bütün güvenlik birimleri de kabul ediyorlar. Ve böyle bir Türkiye'de amaç belli ki kaotik bir ortam yaratmak. Tam da Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı son operasyonun hemen ertesine denk geliyor. CHP Genel Başkanı'nın 15 Temmuz sonrasında hükümetle ilişkilerinin hangi noktada olduğunu biliyoruz. Biraz daha diyaloğun ön planda tutulduğu bir dönemde böyle bir suikast girişimi de diyebiliriz saldırıdan ziyade. CHP Genel Başkanı hemen olay yerinden uzaklaştırılıyor. Yaklaşık bir 10 dakika arabanın içinde bekledikten sonra bir karayolları binasına alınıyor. Oradan da programına devam etmek istediğini söylüyor. Saldırıyla ilgili aslında dikkat çekici husus şu: CHP Genel Başkanı daha önce de işte şehit cenazelerinde saldırıya uğramıştı. Onun öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yumruklu saldırıya uğramıştı. Başına bu kadar ciddisi değil ama farklı saldırılar da gelmişti. Saldırılara maruz kalmıştı. O günle bugün arasındaki fark belki 15 Temmuz'un getirdiği bir diyalog ortamı diyebiliriz. Çünkü buradaki saldırının hemen arkasından Cumhurbaşkanı geçmiş olsun telefonunu ediyor. Çok hızlı bir biçimde. Başbakan aynı şekilde geçmiş olsun diye telefon ediyor. Hükümet üyeleri tek tek arıyorlar. İçişleri Bakanı özel olarak ilgileniyor. Jandarma oradaki tehlike nedeniyle bir helikopter vermeyi teklif ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu programına devam edeceğim deyince ve İçişleri Bakanı bunun için de önlem alıyor ve hükümet adeta teyakkuz haline geçiyor. Yani daha önceki saldırılarda biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayan, yayınlar yapan hükümete yakın medyada da bu saldırının demokrasiye karşı bir saldırı olduğu konusunda konsensüs var. Televizyonlarda, hükümete yakın televizyonlarda da son dakika yayınlarıyla uzun uzun bu meselenin anlatıldığını bizi dinleyenlere aktaralım. Yani ciddi bir tehlikeden kurtuldu Kemal Kılıçdaroğlu. Bir roket atmak üzereyken PKK'lının karşı ateşle durdurulduğu ve PKK'lıların kaçtıklarına ilişkin bilgiler var. Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı ilk açıklamada bir canımız var bu millete, bu devlete, bu insanlara, o canımız feda olsun dedi ama terör ortamının geldiği noktadan dolayı da üzüntülerini dile getirdi. CHP'lilerin tamamı yaptıkları açıklamalarda benzer bir noktaya dikkat çektiler. CHP meclis yöneticilerinin yaptıkları açıklamalardaysa biraz daha güvenlik konusunda hükümetin, orada da çok dikkatli bir dil kullanılıyor, hükümetin veya İçişleri Bakanlığı'nın daha dikkatli olması gerektiğine ilişkin vurgular da vardı.
Yakalandı mı herhangi bir kimse, itiraf ettiler mi suçlarını, yoksa karanlık bir takım güçler mi yapmış olabilir bunu?
Bu konuda hiç şüphe yok. Fail PKK açıklamasını İçişleri Bakanı yaptı. Karanlık güçler yapmış olabilir mi? Türkiye'yi kaotik ortama sürüklemek için başka bir takım gruplar bu işin içinde olmuş olabilir mi? Tabii bunlar spekülatif ama düşünülmesi gereken hususlardır. Ancak yakalanan PKK'lı yok. Bölgede PKK'nın varlığı devlet tarafından biliniyor ve İçişleri Bakanı da kendi istihbaratları çerçevesinde olmalı. İlk andan itibaren bu konuda şüphe yok, fail PKK'dır açıklamasını yaptı.
Amaç kaotik ortam diyorsunuz. Bir liderin öldürülmesi ya da suikaste kurban gitmesi, bu hangi partinin lideri olursa olsun Türkiye'yi gerçekten
hiç
çok,
fark etmez,
çok büyük bir kaotik ortamın içine atacağı yönünde şüphe yok gerçekten. Onların taraftarları var.
Evet.
Ve sokaklara döküleceğini düşünerek, belki insanların sokaklara dökülmesini isteyerek bu tür girişimlerde bulunmuş olabilir diye düşünüyor insanlar. Ve Türkiye'yi bu tür olaylarla bir bataklığın, resmen bataklığın içine sokma çalışmalarının başladığını da söyleyebiliriz belki de.
Zaten zor bir dönem yaşıyor Türkiye. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. 15 Temmuz kolay bir dönem değildi. 15 Temmuz'a gelinceye kadar hükümetle muhalefet partileri arasında ya da toplumsal muhalefet arasında çok ciddi gerilimler vardı. Bir kutuplaşma vardı. 15 Temmuz'un arkasından yaklaşık 20 bin kişi cezaevine konuldu. İnanılmaz soruşturmalar yapılıyor. Ortaya çıkan bir takım gerçekler herkesi çok şaşırtıyor. Türkiye'nin devlet yapısının nasıl bir tehdit altında olduğunu tek tek görüyoruz. Ama bu arada haksızlığa uğrayanlar da var ve gerilim toplumun her noktasında. Sadece siyasette ortaya çıkan bu yeni bir felsefe, yeni bir diyalog ortamı insanların umudu haline geldi. Yani muhalefet partileriyle iktidar partisi arasındaki diyalog. Şimdi böyle bir suikast girişimi büyük olasılıkla bu diyalog ortamını da hedef alıyor. Demokrasi zaten sıkıntıda, o sıkıntıda olan demokrasiyi de hedef alıyor. Ama bir yanıyla da Suriye'ye yönelik son operasyonu da göz ardı etmememiz lazım. Çünkü orada PYD'nin bir Kürt koridoru konusundaki ısrarlı talebini bütün dünya biliyor. Türkiye Cerablus'a operasyon yapıyor ve orada askeriyle beraber varlığını ortaya koyduktan kısa bir süre sonra da çok ciddi bir suikast girişimi Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanına yönelik gerçekleştiriliyor. Ve bunun da hedefinin aslında Türkiye'de kaotik ortam yaratmak ve Türkiye'yi kendi içine çekerek dışarıda bir takım eğer projeler varsa onları hayata geçirmek olarak da değerlendirmek mümkün elbette.
Barış süreci ya da çözüm süreci ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, Urfa'da iki polisin öldürülmesinin ardından, bu olayın gerçekleşmesinin ardından bir soruşturma açılması yönünde talepte bulunuldu. Bu talepte bulunanlar da Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi'ydi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşı çıkmasıyla araştırma komisyonu kurulmadı. Son olayda yine Türkiye'deki bu darbe girişiminin ardından mecliste grubu bulunan 4 partide bir araştırma komisyonu kurulmasını, darbe girişiminin araştırılmasını istediler ve 4 partide olur verdi bu konuya. Sonradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir milletvekili vermemesi nedeniyle, bu komisyonu milletvekili vermemesi nedeniyle komisyon bir türlü toplanamadı ve meclis tatile girdi. Neden komisyonlar toplanamıyor, neden oluşturulamıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi neden komisyonların uzağında duruyor, bu tür komisyonlar?
Bu iki komisyonla ilgili de yaptıkları açıklamalar var tabii. O yaptıkları açıklamaları bir hatırlamak lazım. Özellikle son 15 Temmuz'la ilgili komisyon kurulmasını kendilerinin de talep ettiğini, ancak şu anda yargılamaların, soruşturmaların çok hızlı bir biçimde ve çok yaygın bir biçimde devam etmesinden dolayı meclisin yapabileceği bir şey olmadığını ve soruşturma komisyonlarının, araştırma komisyonlarının sürelerinin kısıtlı olması nedeniyle boşa geçmemesi için belli bir seviyeye geldikten sonra bu komisyonun kurulması ve etkin çalışmasını istediklerini söylüyorlar. Muhalefet ise hızla bu araştırma komisyonlarının kurulmasını talep ediyor ve meclisin etkin bir biçimde bu soruşturmanın içinde yer almasını istiyor. Böyle bir ayrım var aralarında. Yani özellikle 15 Temmuz'la ilgili komisyonda iktidarın talebi, iktidarın görüşü bu yönde, daha etkin olması için, süreyi daha etkin kullanabilmek için soruşturmaların, şu an yürüyen soruşturmaların belli bir noktaya gelmesini beklediklerini söylüyorlar. Bu nedenle de üyelerini geç bildirdiler ve meclis açıldıktan sonra artık devreye girecek komisyon.
Bildirildi isimler yani, öyle mi? İsim verildi yani.
Bildirildi, evet. Bildirildi ama meclis açıldıktan sonra faaliyet başlayacak. İsimler bildirildi. Hatta bildirilen isimlerden birisi AK Parti'de daha önce cemaate yönelik çok sıkı bir şekilde cemaati savunan isimlerden birisi 17-25 Aralık öncesinde. Bu da çok ciddi tartışma yarattı. Yani en büyük cemaat savunucusunu cemaati araştıracak komisyona üye olarak vermek ne kadar doğru diye ciddi tartışmalar da açıldı. Reşat Petek, eski savcı. Bu konuda AKP'nin görüşü bu, doğru ya da yanlış. Ama diğer konuda...
Evet, Urfa Ceylanpınar konusuna gelelim bir de.
Ceylanpınar konusunda iki polisin öldürülmesi. Orada da AK Parti'nin görüşü, zaten adli soruşturma yapıldı bu konuda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunun üzerine koyabileceği bir şey yok biçimindeydi. Muhalefet ise adli soruşturmanın etkin yapılmadığını, meclisin devreye girmesiyle bu sürecin farklı bir noktaya evrilebileceğini söyledi. Doğru mudur, yanlış mıdır? İki farklı görüş. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok kritik bir olaydı. Çözüm sürecini bitirdi. Çözüm süreci tekrar geri gelecek mi bunların üzerine? Hükümetin o konudaki duruşu ne? Başbakan çözüm süreci de ne diye soruyor. Çözüm süreci tekrar başlayacak mı? Diyalog başlayacak mı terörün ortadan kaldırılması için? Çözüm süreci ne diye cevap veriyor buna. Yani bu konuya son derece mesafeli olduklarını söylüyor. Belki de Ceylanpınar'la ilgili soruşturma ya da araştırma önergelerinin reddedilmesinin temeli de yeniden çözüm sürecinin hatırlanması, çözüm sürecinde yaşananların tekrar gündeme gelmesi ve AKP yönelik eleştirilerin artmasından duyulan endişe de o komisyonun kurulmamasında bir etken olarak ortaya çıkmış olabilir.
Dilerseniz bir de son olarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda alınan son karara değinelim. 2900 küsur savcı ve hakimin işten el çektirildiği haberi geldi. Önce soruşturma kapsamına alındılar. Ondan sonra da işten el çektirildi bu kadar sayıda hakim ve savcı. FETÖ olarak kabul edilen ya da adlandırılan soruşturma kapsamında. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bu sayıyla ilgili neler söylenebilir?
Gerçekten önemli bir sayı. Sonuç itibariyle yaklaşık da değil, tam rakamı da söyleyebiliriz. 3688 hakim ve savcıyı 15 Temmuz'dan sonra HSYK açığa almıştı. Bu çok ciddi bir rakam. Yani yaklaşık 1/3 Türkiye'deki hakim savcıların. Bunları açığa almıştı ve bunlarla ilgili soruşturmalar başlatılmıştı. İçinde kimler var? HSYK üyeleri var, Yargıtay üyeleri var, Danıştay üyeleri var. Yani yüksek hakim ve yargıçlar var bunların içinde. Anayasa Mahkemesi'nden de 2 kişi var. Ve bu çerçevede soruşturmalar devam etti. Birçoğu da zaten tutuklandı soruşturmalar çerçevesinde. HSYK'da yeniden oturdu ve bir karar verdi. Yine çok önemli bir rakam. 2847 hakim ve savcının ihraç edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2847 hakim ve savcı Fethullah Gülen soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edildi. Tabii geçmişe baktığınızda bu hakimlerin, savcıların verdikleri kararlar, onlara ilişkin yorumlar, yani çok karışık bir durum ve karamsar bir hava esiyor insanın zihninde. Ama böyle bir karar verildi. Bu çerçevede baktığınızda 15 Temmuz sonrasında iki kurumda çok ciddi operasyon yapılmıştı. Bunlardan birisi Türk Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda subay ve astsubayın, aynı zamanda generalin işlerine son verilmişti. TSK ile ilişkileri kesilmişti. İkinci noktada yargıydı. Yargıda da böylece büyük bir adım atılmış oldu. Ama bir notu belki iletmek lazım. Bu kadar hakim ve savcı meslekten ihraç edilirken televizyon dolaşıp cemaatten para aldığını ifade eden bir Ferhat Sarıkaya var. Yüksekova operasyonunda cemaatin yönlendirmesiyle Yaşar Büyükanıt'a dava açtığını söyleyen, daha sonra savcılıktan atılan ve HSK kararıyla geri dönen Ferhat Sarıkaya. O bugüne kadar hala savcıydı ve savcılık görevine devam ediyordu. Herkesin de kafasında cemaatle bu kadar sıkı ilişkisi olmasına rağmen nasıl hala savcı, itirafçı olduğu için pozitif bir ayrımcılığa mı tabi tutuluyor diye düşünülüyordu. Belli ki o pozitif ayrımcılık devam ediliyor. Birçok hakim ve savcı ihraç edilirken Ferhat Sarıkaya sadece açığa alınmış durumda. Bu kararı da diğer ihraç kararlarıyla birlikte HSYK duyurdu.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
İyi yayınlar, görüşmek üzere.